Ayrım 38.
Kentin çevresinde binlerce siper kazıldı. Ben ihtiyar Joe'nun Atlanta'yı sonsuza kadar korurum dediğini kendi kulaklarımla işittim. Ama Joe şimdi başımızda değil. Haydi aptal, sen ne bilirsin? Yankiler asla duruma hakim olamayacaklar. Hanımlar Macon'a ya da daha güvenli bir yere niçin gitmiyorsunuz? Tamam tamam, Yankiler Atlanta'yı alamazlar. Ama bu işe kalkıştıkları zaman durum hanımlar için pek de parlak olmaz. Ertesi gün sıcak bir yağmur altında yenik düşen ordu Atlanta'ya girdi. Asker açlıktan, yorgunluktan, uykusuzluktan ölmek üzereydi. Kemikleri çıkmış atlar insana korku salıyordu. Gelenler bozguna uğramış başıbozuk bir kalabalık değildi. Paçavra haline gelmiş üniformalarını üstlerinde taşıyorlar, yırtık bayraklarını yağmur altında ellerinde tutuyorlar, düzenli biçimde yürüyorlardı. İhtiyar Joe onlara disiplin aşılamıştı. Askerler uygun adım yürüyüp Maryland, Maryland şarkısını söyleyerek Peach sokağından aşağı iniyorlardı. Halk onları alkışlamak için evlerinden çıktı. İster savaşı kazansın, ister yenik düşsün. Bu askerler onların askerleriydi. Kısa bir süre önce yeni üniformalarıyla cepheye uğurlanan milisler de öteki askerlerden farksız değildi. Onlar da savaştan nasiplerini almışlar, perişan hale gelmişlerdi. Ancak gözlerinde bir ışık parlıyordu. Çünkü askerlikten kaçtıkları 3 yıl içinde neden cephede olmadıklarını açıklamak zorunluluğunu bir çırpıda ortadan kaldırmışlardı. İçlerinden çoğu kolay bir yaşam sürmek yerine ölümü daha üstün tutmuşlardı. İşte kıdemli asker olmuşlardı artık. Uzun hizmeti olmayan kıdemli asker. Kalabalığın içinden dost yüzler arıyorlardı. Tanıdıkları kimselere başları dik olarak bakıyorlardı ya, bu da onlara yeterdi. Milis ve muhafız birlikleri de geçti. Sakalları ağarmış ihtiyarlar, yorgunluktan ayaklarını kaldıramadıkları için sürüyerek yürüyorlardı. Gençlerde büyük adamlara sorulan problemlerle karşılaşmış çocukların yorgun yüzleri, çaresiz bakışları vardı. Scarlett gençlerin arasından Phil Maid'i gördü. Yüzü barut dumanından ve pislikten kararmış olan zavallı çocuk, ihtiyarlamış gibi geldi ona. Henry amca bir bacağını sürüyerek ilerliyordu. Çıplak ayaklarına paçavralar sarmış olan ihtiyar Mr. Merriweather, bir top kundağının üzerine sanki tünemiş gibiydi. Scarlett bütün aramalarına rağmen Mr. John Wilkes'ı bir türlü bulamadı. General Johnston'ın kıdemli askerleri ise 3 yıldır sürdürdükleri savaşa, çektikleri eziyete, her an ölümle burun buruna yaşamalarına rağmen genç kızlara gülümseyecek, halka bakabilecek gücü kendinde buluyordu. Bunlar kenti çevreleyen siperlere yerleşeceklerdi. Bu siperler bundan öncekiler gibi alel acele kazılmış değildi. Kum torbalarıyla takviye edilmiş, önlerine uçları sivri kazıklar çakılmıştı ve hepsi göğüs boyu derinlikteydi. Siperlerin aralarına kırmızı toprak yığılarak tepecikler yapılmıştı. Millerce bir uzunluk oluşturan bu siperler kenti çepeçevre kuşatıyordu. Halk zafer kazanılmış gibi birlikleri alkışlıyordu ama bütün kalplerde korku, heyecan vardı. Atlantalılar şimdi neye dayanacaklarını, neye güveneceklerini iyi biliyorlardı. Artık düşünme biçimlerini değiştirmişler, kafalarında paniğe yer vermiyorlardı. Herkes neşeli görünmek için çaba sarf ediyor, askerlere güven beslediklerini belli etmeye çalışıyorlardı. Şimdi bütün ağızlardan, ihtiyar Joe'nun komutanlıktan ayrılmadan önce söylediği şu söz duyuluyordu. Ben Atlanta'da sonsuza kadar tutunabilirim. General Hood da geri çekilme taktiği uygulayarak dövüşmek zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden bazı kişiler, İhtiyar Joe'nun tekrar ordunun başına getirilmesini istiyorlardı. Ama bunlar bu görüşlerini açıklamaktan çekiniyorlardı. Yalnızca ihtiyar Joe'nun umut vadeden bu sözlerini herkese tekrarlatabilmişlerdi. Ben Atlanta'da sonsuza kadar tutunabilirim. General Johnston'ın ölçülü davranarak kurduğu mevziler, açtırdığı siperler yeni komutan General Hood'a göre değildi. O Yankilere bir doğudan, bir batıdan saldırdı. Sherman ise Atlanta'yı kuşatıyordu. Hood siperlerin arkasında kalıp Yankee saldırısını beklemek istemiyordu. Cesaret isteyen birkaç hamle yaptı ve Yankilerin üzerine ya Harry ya Mary diyerek atıldı. Birkaç gün süren Atlanta ve Edna Church savaşları oldu. O kadar önemli olaylar yaşandı, o kadar kanlı savaşlar yapıldı ki bunların yanında Peacher Irmağı'nın kenarında cereyan eden savaş basit bir çatışma gibi geçti. Ağır kayıplara uğramalarına rağmen Yankiler baskılarını bütün şiddetiyle devam ettirdiler. Hiç ara vermeden Atlanta'yı topa tuttular. Birçok sivil öldü. Sokaklarda büyük çukurlar açıldı, evler yıkıldı. Atlantalılar mahzenlere, demir yollarının kenarlarında kazılan ve pek derin olmayan tünellere sığındılar. Artık Atlanta tam bir kuşatma altındaydı. Kent üç yönden çevrilmişti. Atlanta'dan Tennessee'ye giden demir yolu artık boylu boyunca Sherman'ın eline geçmişti. Kuzey ordusu Doğu demir yolu hattını kapatmış ve güneybatı yönünde Alabama'ya doğru giden demir yolunu da kesmişti. Yalnız Macon ve Savannah'ya giden güney yolu henüz açıktı. Hood komutayı ele aldıktan bir gün sonra General Johnston'ın 64 gün süren savaş ve geri çekilmeler sırasında kaybettiği asker kadar kayıp verdi. Atlanta yaralılar, askerler ve göçmenlerle ağzına kadar dolmuştu. Bu arada açık olan tek yol, kentin gitgide artan ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyordu. Eğer bu demir yolu hattı Yankilere kaptırılmazsa, Atlanta direnmeye devam edebilirdi. Scarlett bu demir yolunun öneminin farkına vardığı ve Sherman'ın Atlanta'nın nefes borusunu zapt etmek için inatla çarpıştığını anladığı zaman çok korktu. Çünkü bu hat Jonesboro'dan geçiyordu ve Tara Jonesboro'ya 5 mil uzaklıktaydı. Oysa Tara Atlanta cehennemine göre bir kurtuluş limanına benziyordu. Atlanta savaşının ilk günü Scarlett ile birkaç hanım bir mağazanın damına çıktılar ve ellerinde şemsiyeleriyle güneşten korunurlarken bir yandan da savaşı izlemeye çalıştılar. Ama toplar patlayıp gülleler sokaklara düşmeye başlayınca hemen mahzene indiler. Akşam olunca da kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar Macon'a doğru yola çıktılar. O akşam trene binenlerin birçoğu Dalton'dan beri General Johnston'ın geri çekilmesini izlemişlerdi. Bu gidişleri de ya 5. ya da 6. sığınmaydı. Atlanta'ya gelirken yanlarında getirdikleri yük, şimdi giderken götürdükleri yükten daha çoktu. Çoğunun halıdan yapılmış bir çantasından ve renkli bir mendile sarılı, kuru ekmekten başka bir şeyi kalmamıştı. Kalabalık arasında tek tük görülen hizmetçiler ise gümüş sofra takımlarını ve daha ilk göçlerinden itibaren yanlarında taşıdıkları aile fotoğraflarını muhafaza ediyorlardı. Mrs. Merriweather ile Mrs. Elsing gitmek istemediler. Hastanenin onlara ihtiyacı vardı. Onlar savaştan hiç korkmadıklarını söylüyorlardı. Yalnız Maybel ile bebeği, Penny Elsing ile birlikte Macon'a gittiler. Mrs. Maid, ortak yaşamlarında ilk kez kocasının emrini dinlemedi ve Dr. Maid'in ısrarlarına rağmen trene binmeyi reddetti. Doktorun kendisinden vazgeçemeyeceğini ve asker olan oğlu Phil'in kendisine ihtiyaç duyduğunda onların yanında bulunmak istediğini söyledi. Scarlett ile ahbaplık eden birçok hanım Mrs. Whiting ile birlikte gitti. Pitipet, ihtiyar Joe'yu ilk kez kötüledikten sonra bavullarını hazırlayanların önünde geldi. Sinirlerinin çok bozuk olduğunu, gürültüye dayanamadığını, bir patlama işittiği zaman bayılmaktan ve mahzene kaçamayacak durumda kalmaktan korktuğunu söylüyordu. Macon'a teyzesinin kızı olan ihtiyar Mrs. Burr'ün yanına gidecek ve genç kadınlar da onunla beraber gelecekti. Ne var ki Scarlett, Macon'a gitmek istemiyordu. Gerçi savaştan, toplardan korkuyordu ama Mrs. Burr'den de nefret ediyordu. Çünkü birkaç yıl önce bu ihtiyar kadın onu Wilkes'larda verilen bir davette oğlu Willie ile öpüşürken yakalamış ve ona utanmaz rezil diye hakaret etmişti. Scarlett Pitipet halaya şöyle dedi. Ben Tara'ya kendi evime gideceğim. Melanie isterse sizinle Macon'a gidebilir. Bu sözleri işiten Melanie, hiçbir şeyden teselli bulmayan bir kadın gibi hıçkırarak ağlamaya başladı. Pitty hala hemen Doktor Maid'lere koştu. Bu sırada Melanie, Scarlett'in ellerini ellerinin içine aldı ve ona yalvardı. Şekerim ne olur Tara'ya gitme, Beni yalnız bırakma. Sensiz çok perişan olurum. Ah Scarlett, eğer doğum yaparken yanımda olmazsan ben ölürüm. Evet evet, ölürüm. Pity hala yanımda olacak. O da bana yardımcı olabilir. Ama o hiç çocuk doğurmadı. Sonra bazen o kadar beni sinirlendiriyor ki öfkemden bağıracak duruma geliyorum. Sen benim gerçek kardeşimden farksızsın. Beni yalnız bırakma şekerim. Konuşmasına kısa bir ara verdikten sonra Scarlett'in yüzüne baktı ve gülümseyerek ''Hani sen bana her zaman bakacağına eş diye söz vermiştin?'' dedi. ''Bunu senden isteyeceğini bana söylemişti.'' Scarlett hayret içinde kalarak Melanie'ye baktı. Görümcesi onu bu kadar nasıl sevebilirdi? Oysa kendisi ona karşı olan nefretini gizliyor ve bu yüzden zor anlar yaşadığı bile oluyordu. Nasıl oluyor da Melanie kendisinin Ashley'e karşı beslediği aşkı anlayamayacak kadar aptal olabiliyordu? Ashley'nin durumu hakkında haber beklediği günlerde birçok kez ona duyduğu aşkını belli etmişti. Ama Melanie hiçbir şeyin farkında değildi. Demek ki o sevdiği kişilerin yalnız iyi yanlarını görüyordu. Evet, Melanie'ye göz kulak olacağına dair Ashley'e söz vermişti. Scarlett içinden, ah Ashley ah dedi. Büyük bir olasılıkla sen öldün ama ben sana verdiğim sözün tuzağına düştüm. Melanie'ye istemeye istemeye cevap verdi. Sana bakmaya söz verdim. Bu sözümü de yerine getiririm. Fakat Macon'da o bör koca karısının yanına gitmem. Eğer gidersem birkaç dakika geçmeden onun gözlerini oyarım. Tara'ya gitmek istiyorum. Sen de benimle gelebilirsin. Annem senin bize gelmene çok sevinir. Ah ne güzel. Ben de buna çok sevinirim. Çünkü annen de çok iyi bir insandır. Ama halam, çocuğumu doğururken yanımda bulunamazsa beyninden vurulmuş gibi olur. Oysa o Tara'ya gelmek istemez. Çünkü orası savaş yapılan yerlere çok yakındır. Halam güvenli yerde olmak istiyor. Bu sırada Doktor Maid soluk soluğa çıka geldi. Pitipet hala onu o kadar telaşlandırmıştı ki, o Melanie'yi vaktinden önce doğum yaparken bulacağını sanmıştı. Böyle bir şey olmadığını görünce çok öfkelendi ve öfkesini de gizlemek gereğini hissetmedi. Sonunda bu gereksiz çağrıya neden olan tartışmayı öğrenince de kesin tavrını ortaya koydu. Siz Macon'a gidemezsiniz. Sizin durumunuzda olan birinin yerinden kımıldamaması gerekir. Trenler tepeleme dolu. Ne zaman hareket edeceği de belli değil. Cephane nakli ordu için o kadar önemli ki gerekirse yaralıları bile yol ortasında trenden indirebilirler. Durumunuz ise, Scarlett ile Tara'ya gitmeme ne dersiniz? Sizi kımıldamaktan men ettiğimi söyledim ya, ne laf anlamaz kişisiniz. Tara'ya gitmeniz için Macon'dan trene binmeniz gerekir. Demek ki durum aynıdır. Bir de şu var, kimse Yankilerin kesin olarak bulunduğu yeri bilmiyor. Treni durdurabilirler. Diyelim ki Jonesboro'ya ulaştınız. Ama Tara'ya gidebilmeniz için bozuk bir yoldan 5 mil gitmeniz gerekir. Doğum yapması gereken bir kadın için zor bir yolculuktur bu. Ayrıca Doktor Fontaine, orduda görev aldığından beri orada başka doktor yoktur. Ebeler vardır. Doktor Maid öfkelenerek sert cevap verdi. Ben bir doktor diyorum. Asla kımıldamanıza razı olmam. Bu çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Herhalde çocuğunuzu trende ya da arabada doğurmak istemezsiniz değil mi? Doktorun bu son sözleri, başta Melanie olmak üzere kadınları sessiz kalmaya zorladı. Burada kalmalı ve hatta yatmalısınız. Bir daha mahzen merdivenlerinden paldır küldür inip çıkmayın. Gülleler pencerenizin önüne düşse bile. Zaten burada o kadar büyük bir tehlike yok. Kısa bir süre sonra Yankileri buralardan uzaklaştıracağız. Haydi Miss Pitipet, Macon'a gidin, genç hanımları burada bırakın. Pitipet, Doktor May'de sinirlenerek cevap verdi. Yanlarında biri olmadan mı bırakacağım onları? Artık doktorun da canı sıkılmaya başlamıştı. Bana bakınız Mrs. Pity, bunlar evli kadınlardır. Eşim buradan iki ev uzakta oturuyor. Herhalde Melanie bu durumdayken bunlar erkekleri eve kabul ederek eğlence düzenlemeyeceklerdir. Aman tanrım, Miss Pity savaştayız. Şimdi aşka zaman yok. Her şeyden önce Melie'yi düşünmek gerekir. Doktor Maid Scarlett'e işaret ederek sinirli adımlarla odadan çıktı ve onu verandada bekledi. Genç kadın gelince sakalını sıvazlayarak söze başladı. Siz bana sağduyulu bir kadın gibi görünüyorsunuz. Çok rica ederim dedikoduya fırsat vermeyiniz. Bir daha Melie'nin yola çıkmak istediğinden söz edildiğini duymak istemiyorum. Onun bu koşullar altında böyle bir yolculuğa katlanabileceğine hiç sanmıyorum. çok zor günler geçirmektedir. Her şey yolunda gitse bile size söylemekte sakınca yok. Onun kalçaları çok dardır. Büyük bir olasılıkla onu kurtarmak için alet kullanmak zorunda kalacağız. Onu zenci bir ebenin eline asla bırakmam. Vücut yapısı böyle olan kadınların hamile kalmamaları daha iyi olurdu. Ama olan olmuş. Şimdi Miss Pitty'nin bavullarını hazırlayın ve halanızı Macon'a gönderin. Miss Pitty savaştan o kadar korkuyor ki onun burada kalması Melly'e yarar yerine zarar verir. Scarlett'e bir an dikkatle baktıktan sonra konuşmasını sürdürdü. Sizin de Tara'ya dönmekten söz etmenizi bir daha işitmek istemiyorum. Siz Melly doğum yapana kadar onun yanında kalacaksınız. Sanırım siz korkmuyorsunuz değil mi? Scarlett bütün cesaretini toplayarak yalan söyledi. Yok hayır korkmuyorum. Evet biliyordum siz cesur bir hanımsınız. Mrs. Maid istediğiniz kadar sizi gözetebilir. Eğer Miss Pitty hizmetçilerini götürmek isterse bu sorun değil. Bizim ihtiyar Mrs. Betsy'yi size yemek pişirmesi için gönderirim. 5 haftaya kadar bebek doğabilir. Bir de şu var, top gürültüleri arasında bebek yarın da doğabilir. Nihayet Pitty ve Tala gözyaşları arasında Macon'a gitti ve Peter amca ile Cookie'yi de yanına aldı. Daha sonra pişman olacağı ve gözyaşı dökeceği bir yurtseverlik örneği vererek arabasını ve atını hastaneye bağışladı. Scarlett ve Melanie ise Wade ve Prissy ile hiç eksik olmayan top gürlemelerine rağmen olağanüstü sakin olan bir evde yalnız kaldılar. 2. Kuşatmanın ilk günlerinde Yankiler kentin savunması karşısında bir hayli hırpalandılar ama top atışlarına da hiç ara vermediler. Scarlett topların patlamasından ve güllelerin düşmesinden o kadar korkuyordu ki başını omuzlarının arasına çekip saklayarak korunduğunu sanıyordu. Mermilerin ıslık çalarak geldiğini işitince hemen Melanie'nin odasına koşuyor, onun yatağına atılıyordu. İki genç kadın birbirlerine sarılarak başlarını yastığa gömüyorlardı. Onlar bir ağızdan ah ah diye bağırırlarken Prissy de Wade'i yanına alarak örümcek ağları içindeki mahzene sığınıyordu. Her ikisi de çok korkuyor, Prissy inlerken Wade'i hıçkırık tutuyordu. Ölüm başlarının üstünde dolaşırken kuşluğu yastıkta boğulmak üzere olan Scarlett, güvenli bir yer olan evinden uzakta onu alıkoyan Melanie'ye lanet yağdırıyordu. Doktor Maid, Melanie'nin ayağa kalkmasını yasaklamıştı. Bu yüzden Scarlett onun yanından ayrılamıyordu. Bir güllenin altında kalıp ölmek korkusuna, şimdi bir de Melly'nin ansızın bebeğini doğurmasını görmek korkusu da eklenmişti. Bu tatsız durum ne zaman aklına gelse soğuk terler döküyordu. Eğer Melanie doğum yaparken zorlanacak olursa ne yapacağını bilemiyordu. Nisan yağmuru gibi yağan güllelerin altında Doktor Maid'i çağırmak için sokağa çıkmak yerine Melanie'nin ölmesini görmeyi tercih edeceğini biliyordu. Ve şu gerçeği de biliyordu ki Prissy dayaktan ölmeyi, gökten gülle yağarken sokağa çıkmaya üstün tutardı. Bu koşullar altında bebek doğmak üzereyken ne yapacaktı? İşte bu sorunun cevabını açık seçik veremiyordu. Bir akşam Melanie'nin yemeğini hazırlarken bu konuyu Prissy ile görüştü. Zenci kız hem kendi canını güven altına almak hem de hanımının korkularını gidermek için şöyle dedi. Mrs. Scarlett, Mrs. Melanie'nin ağrısı tuttuğu zaman doktoru bulamazsak ben ne güne duruyorum? Yeter ki siz beni dövmeyin. Ben çocuk doğurtmasını bilirim. Annem biliyorsunuz ya ebedir. O da beni bir ebe olayım diye yetiştirdi. Siz bana güvenin. Scarlett eli altında becerikli birinin bulunduğunu öğrendiği için çok rahatladı. Artık bu sinir bozucu işin bir an önce olmasını istiyordu. Çünkü güllelerin düşmediği, top seslerinin duyulmadığı bir yere kaçmak için çırpınıyordu. Tara da sessiz bir ortamda olmayı çok istiyordu. Eşliğe verdiği sözden kurtulmak ve bir an önce Atlanta'dan kaçmak amacıyla bebeğin hemen ertesi günü doğması için her akşam Allah'a yalvarıyordu. Tara güvenli ve sefaletten uzak bir yer olarak Scarlett'in burnunda tütüyordu. Scarlett baba ocağına kavuşmayı hiçbir zaman özlemediği kadar istiyordu. Ellen'ın yanı başında dünya yıkılsa bile korkmayacağını biliyordu. Her gece ertesi gün Melanie'ye bir gün daha Atlanta'da kalmayacağını, evine döneceğini ve onun artık Mrs. Maid'lere gitmesi gerektiğini söylemeye karar vererek yatıyordu. Fakat başını yastığa koyar koymaz eşliğinin hayali gözünün önüne geliyordu. O üzüntüden yüzündeki kırışıklıklar derinleşmiş olarak ve dudaklarında bir gülümsemeyle Scarlett'e görünüyor ve "Melanie'ye göz kulak olacaksınız değil mi? Bana söz verin," diyordu. Ashley ister ölmüş ister yaşıyor olsun Scarlett için fark etmezdi. Çünkü onu reddedemezdi. İşte böyle günler geçiyor, o yine Atlanta'da kalıyordu. Tara'ya dönmesini isteyen annesine, kuşatmanın tehlikelerini gizleyen mektuplar yazıyor, bu arada Melanie'nin sağlığının pek yerinde olmadığını anlatıyor ve bebek doğar doğmaz evine döneceğini bildiriyordu. Aile bağlarıyla ilgili her şeye karşı duyarlı olan Ellen, kalbi özlemle dolu olmasına rağmen Scarlett'in mazeretlerini anladığını yazıyor ama Wade ile Prissy'nin hemen Tara'ya gönderilmesini istiyordu. Bu istek en küçük bir gürültüden bile deli gibi korkan Prissy'nin çok hoşuna gitti. Çünkü o günün büyük bir bölümünü mahzende geçiriyordu. Eğer Wade'ler ihtiyar Betsy'yi göndermeselerdi, Scarlett ile Melanie çok zor durumda kalacaklardı. Scarlett de Wade'in Tara'ya çağrılmasına ve onun güvenli bir yerde bulunmasına sevindi. Ayrıca Wade, top patlamalarından çok korkup sürekli ağladığı için Scarlett'i kızdırıyordu. Güllelerin uçuşmasından Wade öyle korkuyordu ki artık konuşamıyordu. Hatta gürültülerin ayyuka çıktığı sırada Scarlett'in eteğine yapışıyor, ağlamak istediği halde ağlayamıyordu. Akşam yatağına gitmekten korkuyor, karanlıktan korkuyor, uyumaktan korkuyor, bahçeye çıkmaktan korkuyor, Yankiler tarafından kaçırılmaktan korkuyordu. Kısacası Wade'in hali perişandı. Tara ise Wade için biçilmiş kaftandı. Prissy onu götürecek ve bebek doğduğu zaman dönecekti. Scarlett oğlunu dadısıyla birlikte gönderme hazırlıklarına giriştiği sırada Yankilerin güneyde ilerlediklerini ve Atlanta ile Jonesboro arasındaki demir yolu boyunca çarpışmalar olduğunu duydu. Eğer Yankiler Wade ile Prissy'nin bindikleri treni ele geçirirlerse, bu olasılık Scarlett ile Melanie'nin yüzlerini soldurmaya yetti. Onların, Yankilerin çocuklara, hele kadınlara karşı yaptıkları korkunç vahşetten haberleri vardı. Scarlett oğlunu Tara'ya göndermekten vazgeçti. Wade küçük bir gölge gibi her an annesinin eteğinden ayrılmak korkusuyla her yere onun peşinden giderek Atlanta'da kaldı. Kuşatma Temmuz'un sıcak günlerinde devam etti. Kent giderek büyük bir kıskaç tarafından sıkıştırılıyordu. İşin en kötü yanı yaşandığı için artık halkın korkacağı bir şey kalmadığı söyleniyordu. Kuşatmadan korkuyorlardı. Şimdi kuşatma altındaydılar ve kuşatmanın o kadar korkunç olmadığını görüyorlardı. Bu durumu bir yanardağın üzerinde yaşamaya benzetiyorlardı. Yanardağ patlayıncaya kadar yapacak bir şeyleri yoktu. O halde şimdiden telaş göstermek neye yarardı? Üstelik yanardağın patlamama olasılığı da vardı. Artık Atlantalılar için General Hood'un Yankileri nasıl kente sokmadığını izlemekten başka yapacakları bir şey yoktu. Süvariler Macon hattını Yankilere bırakmıyordu ve Sherman asla orayı alamayacaktı. Tepelerine inen güllelerin önünde ve gittikçe boşalan gıda ambarlarının karşısında gereksiz yere kendilerini avutuyorlardı. Yankilerin yarım mil uzaklıkta olduklarını görmemek nedense işlerine geliyordu.